Justicia. Merhaba sevgili dinleyicilerim, TRT Radyo 1'de Hayatın Sesi başladı. Hayatın Sesi'nden başkent Ankara'dan sesleniyoruz. Bugün 17 Ağustos, 1999'daki depremin 17. yıl dönümü. Ülkemiz tarihindeki en acı olaylardan, tarihimizdeki en büyük yaralardan biri. O günden bugüne yeni bir depreme hazırlıklı olmak için neler yapıldı, yeterli çalışmalar var mı? Uzmanlar hayır diyor. Dileriz bu yıl bir milat olur ve gerekenler yapılır. Çünkü istenirse her şey mümkün. Yeter ki sağlam adımlarla, bilgiyle yola koyulalım. İmkansız diye bir şey yok. 11 yıl önce yenilenebilir enerji yasası çıkmıştı. Bugün o yıllarda hayal gibi gelen aşamalar kaydettik. İnanıyoruz ülkemizin bu kaynakları daha çok kullanılacak ve dünyada bu konuda daha iyi bir yerde olacağız. Çünkü enerjide %75 oranında dışa bağımlılığımızı azaltacak çok önemli bir çözüm bu. İşte bugün lisanssız elektrik üretimi ülkemiz için önemli bir adımı konuşacağız konuklarımızla. Ankara Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Fatih Kaymakçıoğlu stüdyomuzda, yüksek mimar, enerji mimarlığının önemli isimlerinden Çelik Eren Gezgin de telefonda Trilye'den katılacak yayınımıza. Program yapımcımız Neşe Yenici, teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman ve ben Hafize Okan. Sevgiyle, saygıyla sesleniyoruz sizlere. Saat 14'e kadar beraber olacağız.
Tek bir haber bile çıkmasa uzaklardan, saçma da uçsa bekleyişin. Yalnız sen olsan bile bekleyen beni, bekle beni. Bırak beklemekten usanmış dostlarım, öldüm usansınlar beni. İçime anılar gibi acı, İçme sakın o şaraptan. İçme anılar gibi acı, İçme sakın o şaraptan. Yağmurlar içinde bekle beni, karar bozarken bekle. Bekle beni, kimseler beklemezken bekle.
Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Hayatın Sesini dinliyorsunuz. Stüdyomuzda Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Sayın Fatih Kaymakçıoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Özellikle programımızda bugün lisanssız elektrik üretiminden söz edelim istiyoruz. Aslında yenilenebilir enerji yasasıyla birlikte enerji dikkatlerimizi fazlasıyla çekti. Daha da yoğun bir biçimde üzerinde durmaya başlamıştık. Lisanssız elektrik üretimi dediğimiz şey nedir Sayın Kaymakçıoğlu?
Şimdi lisanssız üretim dediğimiz ortalama 1 megawattın altındaki üretimler için yani bir çeşit izin almadan, eğer sisteme yani bunun izin almadan da yapılabilecek bireysel üretimler için kullanıyoruz. İkincisi sisteme bağlı geri hem alıcı hem verici elektrik olmak istiyorsak orada da kullanıyoruz.
Lisans yani, almaya gerek kalmıyor.
Lisans almaya gerek kalmıyor. 1 megawattın altındaki elektrik üretimleri evet. için kullanıyoruz.
Peki o zaman bu tür üretimler, bireysel üretimler diyecek olursak bunlara ne durumdayız ülkemizde?
Şimdi biz gelişmiş batılı ülkelerle karşılaştırırsak yok denecek kadar az. Hı. Yani sembolik kullanımlar var. Ama bu özellikle gelişmiş ülkelerde ciddi boyutlara ulaşmış durumda.
Evet.
Özellikle bireysel kullanımda şöyle bakmak lazım. Sisteme bağlı kurmayacaksak, sadece ürettiğin elektriğin tümünü tüketeceksek herhangi bir şekilde hiçbir yerden izin almadan herhangi bir bu işi yapanların ilgili şirketlerle görüşüp tabii ki piyasa araştırmasını iyice yaptıktan sonra bağlatılabilir ve direkt ürettiğin elektriğin tümünü tüketme hakkımız var.
Hı hı. Evet. Aslında sayı şu anda az ama insanlar bu konuda bilgilendikçe bu sayı artabilir. Yasal düzenleme neyi nereye kadar nasıl uygulamamızı sağlıyor?
Şimdi yasal düzenleme şu şekilde yapıldı. Normalde yani bizde bireysel üretimde sisteme bağlı yapacaksanız yani hem elektriği ürettiğine elektriği bir kısmını tüketeceksiniz ihtiyacınız kadar ama ihtiyacınız üzerinizde elektrik üretiminiz var.
Evet.
Bunu da geri satacaksınız.
Hı hı.
Yani o zaman işte ilgili dağıtım şirketine ve Enerji Bakanlığı'na başvurmanız gerekiyor.
Hı hı.
Yani sisteme enerji verecekseniz. Eğer vermeyecekseniz herhangi bir yasal mevzuatta direkt ürettiğini tüketebilirsiniz.
Yani bizi bağlayan bir sorumluluk kalmıyor geriye. Sadece evet, eğer ürettiğimizi tüketiyorsak ama sisteme elektrik verecek isek, satışını yapacaksak o zaman hem Enerji Bakanlığı'na hem de gereken şirketlere başvuruda bulunmak lazım.
Evet. Burada evet. tabii önemli olan biz yani ihtiyacımız olan elektrik ihtiyacının maliyetinin nasıl kurulacağı, bunun üzerinde isterseniz biraz bilgilendirme yapayım.
Tabii.
Şimdi ortalama şöyle söyleyelim. Tek başına bireysel bina sahibi isek ve ortak kullanım alanında başka ortağımız yoksa, yani apartman değilsek,
evet.
yani bireysel bir villa veya
müstakil
bir evsek, ortalama bir çatı sisteminde 1 kilowatt güneş paneli için 7 metrekarelik bir alan kaplıyor. Ortalama ışının miktarı da 7.2 saat. Günlük 7.2 kilowatt saat. Şimdi aylık ortalama 216 kilowatt. Ortalama bir ailenin elektrik tüketimi 200 ve 250 arasında kilowatt saat arasında değişiyor. Ben ortalama 216-220 kilowatt saat tükettiğini varsayarak yola çıktım. Yıllık bu 2628 kilowatt saat enerji tüketir. Bununla yani ortalama aylık hesapta 85 lirayla 100 lira arasında bir elektrik faturası öderiz.
Evet.
Şimdi normalde bunun kurulum masrafı ne kadardır diye baktığım zaman çatıya kuracağımız sistem 7 metrekarelik bir alana ihtiyacımız var ve bunu da 2450 ile 2500 hatta şimdi piyasada hızla güneş enerji panelleri ucuzlamaya doğru hızla gidiyor. Son 10 yılda neredeyse yer yer düşerek geldi. önümüzdeki yıllarda da bu fiyatlar daha da aşağı çekilecektir. Ortalama 2550 euro civarında bir maliyetle kuracağız. Bunun da Türk parası karşılığı işte 7500-7800 lira Türk parası.
Bir kereye mahsus olmak üzere kurulum masrafı,
kurulum
bu.
Masrafı bu.
Bir kişinin, bir ailenin aylık elektrik üretimini tüketime dönüştürdüğünde böyle bir masraf gerekiyor.
Bunun da 7 yıl içerisinde bir de geri ödeme süremiz var. Hı-hı. Yani normal koşullarda 7 yıl içerisinde bir kere buna 7500 lira civarında bir masraf yapacağız. Ama 7 yıl içerisinde hiç elektriğe para ödemeyeceğiz. Ondan sonra da yaklaşık bunların ömürleri 25 yıllar 30 yıl arasında bir 20 yılda hiçbir elektrik ücreti ödemeden enerjiyi kullanacağız.
Yani 7 yılda kendini amorti eden bir sisteme sahip oluyorsunuz. 25-30 yıl kadar da elektrik ihtiyacınızı para ödemeden karşılamış oluyorsunuz. Şimdi tabii müstakil evde oturanlar bunu düşünebilir ama müstakil olmayan yerlerde oturanlar bizim ne günahımız var, biz de yapmak isterdik diye düşünebilirler. Onlar için yasal düzenleme var mı? Yani birden fazla ailenin, birden fazla dairenin, apartmanın bir araya gelerek oluşturabilmesi mümkün mü böyle bir üretimi?
Tabii. Şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlük kuruldu.
Evet.
Bu özellikle enerji kooperatiflerine teşvik, yani kurulması için uğraş veriyor. Deli bir bunun mücadelesini veriyor.
Evet.
Şimdi bu yasal düzenlemesi yapıldı. Şimdi bu yasal düzenleme içinde ortalama 7 kişinin oluşturacağı bir kooperatif oluşturulacak. Bunu oluştururken binanın sahiplerinden oluşuyor. Yani burada öncelik olarak bu önemli. Bina sahibi olma sorumluluğu var. Yani bunu da örnek olarak şöyle söylüyorum.
Yani mesela bir apartman için söyleyecek olursak.
Örneğin 100 kişinin kullandığı bir site kabul edelim. Site birleşip 100 kişi bir kooperatif biçimine dönüştürebiliyorlar bunu. Kooperatif kurduktan sonra 100 tane ortağı oluyor. Ortalama bunun ne kadar enerji ihtiyacı var diye deminki hesaptan gidersek 700 metrekare bir çatıya ihtiyacımız var. Yani o da yaklaşık nedir? 7 blok yan yana kurulmuş bir apartman düşünün.
Evet.
Yani rahatlıkla, yani özellikle şöyle söyleyeyim, 4 katlı, 6 katlı, yani 15 katlılarda belki biraz çatı sorununda az olabileceğini düşüneceğiz ama özellikle az katlı apartmanların çatıları yeterlidir. Yani özellikle 6 katlı apartmanlar toplarsan bir karşılıklı 4 daire bulunur. Ortalama 100 metre hesaplarsan hemen üstünde zaten 300-400 metrekarelik bir alanı sahipsin. Ortalama ben 100 kişilik bir kooperatif kurulmasından bahsedeyim. 100 kişi eğer kurmuşsa 700 metrekarelik bir çatıya ihtiyacımız var.
Evet.
Yine aynı şekilde bunların kurulum masrafını kişi başına bölerseniz ortalama 220-230 kilowatt saat elektrik tükettiğini varsayıyoruz. Yine aynı şekilde 85-90 lira civarında bir elektrik faturası ödediği varsayarak bunun maliyetine geçtiğim zaman tek başına yaklaşık 7.000-7.500 civarında masrafı var.
Evet.
Tabii son dönemde bu ortalama geri ödeme süresi 7 yıl olduğunu söylemiştim. Hı-hı. Zaten diğeri biraz daha bireysel yaptığın zaman daha küçüğünü kuruyorsun. Diğerini yaptığın zaman kooperatif daha büyüğünü kuruyorsun. Tabii küçüldükçe biraz maliyet daha artar.
Ne kadar kalabalık olursa kooperatif aslında o kadar daha paylaşılmış oluyor masraf belli ki. Ama mesela site değil de bireysel apartmanlar diyelim ki işte 20 daireli apartmanlar. Onlar yapabilirler mi böyle
tabii
bir şey?
Tabii ki yapabilirler. Şimdi orada da diyelim ki 20 daire üzerindeki şöyle hesap yapacaksın. 100 metrekare üzerinde oturduğunu varsayarak yine gidiyorum.
Evet.
Ve 20 dairede ortalama kat sayısı burada önemli. Tabii ki 4'e böleceğim. 5 katlı olduğunu varsayarsam 400 metrekare yapar. Bunun 400 metrekarenin üretileceği enerji kendi ihtiyacım üzerinde bir enerji ortaya çıkacaktır. Evet. Burası çok ilginçtir. Aynı şekilde bu fazla üretim yaparsa yaklaşık 13 yasa düzenlemede şurada getirildi. 13 dolar sent üzerinde alım garantisi veriyor. Yani de devlet direkt olarak 13 dolar sentte yaklaşık dolarla 2 lira varsayarak çarptığın zaman 1 kilowatt saat ürettiğini 25 kuruştan 26 kuruştan sizden geri alıyor. Ortalama biz enerjiyi 1 kilowatt saatine 40 kuruştan kullanıyoruz şu anda.
Evet.
Hem burada şöyle bir şey var. Kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Üstüne yani bir de 25 kuruştan alım garantili biz direkt olarak devlete satıyoruz. Yani bir de ek gelir elde ediyoruz. Burası ilginç.
Evet.
Yani bunu yapmak isteyen vatandaşlarımız
duyuralım, aydınlatalım ama şimdi bunları, bu bilgileri vermek iyi güzel de diyebilirler. Biz bu konuda kimden yardım alacağız? Kime başvuracağız? Ortalıkta bu konuda yardımcı oluruz diyen pek çok kurum, kuruluş, şirket olabilir belki ama güvenilirlikleri, seçicilikleri neye göre olacak? Biraz da bu konuda bilgilendirelim. Evet, ben de yapmak istiyorum diyebilirler. Bu konuda çok önemli bilgiler verdiniz diyebilirler. Kimlere başvursunlar efendim?
Şimdi bunu yapan tabii ki şirketler var.
Hı hı.
Ama ben şöyle önereceğiz. En azından 4-5 yerden fiyat mutlaka alsınlar. Fiyatta burada bir püf noktası var.
Evet.
Özellikle onu belirtmeden geçemeyeceğim. Bir, kurulu güç üzerinden verilen bir fiyat var. Bir de enerji tüketim üzerinden verilen bir fiyat var. Şimdi kurulu güçle tükettiğin enerji arasındaki farkı teknik elemanlar, mühendisler özellikle güç enerji farkından dolayı açıklarız.
Hmm.
Yani birisi güç dediğimiz hazır olan potansiyel enerjiye dönüşebilecek yapıdaki tesisin kurduğumuz sistemdeki daha enerji tüketim aşamasına geçmediğimiz yapı. Ama enerji dediğimiz biz direkt olarak kilowatt saat değeriyle ölçtüğümüz bir değer.
Evet.
Yani diğeri uygulamaya dönmüş sistemdir. Fiyat alırken biz eğer kurulu güç değerinin üzerinden hesap veriyorsa enerji ne kadar üreteceği mutlaka sorulmalı. Ne kadar enerji üretimine karşılık kendi tüketimleriyle birebir karşılaştırıp öyle fiyatları toparlamalı.
Yani kurulu güç üzerinden kurulacaksa sistem mutlaka kullanılacak olan enerjiyi de öğrenmek gerekiyor. Ne kadar enerji üretecek?
Yani şimdi sistem zaten kurulu güç üzerinden kuruluyor.
Hı-hı.
Ama şöyle piyasada iki tür fiyat veriyorlar. Birincisi kurulu güç veriyor. Şu kadar ki, diyor ki işte 100 kWh'lık bir kuruş kurulu güçle yapacağız. Ama bunu enerjiye dönüştüğü zaman yani tükettiği enerji ile ürettiği enerji eşitlenmesi koşulunu arasında.
Hmm.
Yani ben şunu diyecek, ben şu kadar atıyorum 100 kişi toplandık, ben bizim yıllık tüketimimizi şu kadar.
Hmm.
Yani bu buna karşılayacak olan bir kurulu güç verin bize.
Evet.
Yani ve aldıkları hepsi de aldığı fiyatta aldığı da hepsi de yine kurulu güç üzerinden alsın. Birisi tüketim verisi, birisi de daha tüketmeden oradaki verim farklılığı var da onun için anlatmaya
evet.
çalışıyorum. Halkın aldatılmaması gerekiyor. Yani burada çünkü internette girdiğin zaman bazen tüketim verilerinden yola çıkarak yapılan bir hesaplama var. Bir kısmında direkt üretim yapılmamış. Yani kabaca sistemi kurdukları kurulu güç tanımından gelen bir tanımı
evet.
var. Biz elektrik mühendisleri biz kurulu güç olarak veririz tanımları ama orada da bunun verimini isteriz. Yani yüzde kaç verimle çalışıyor. O verime dönüştüğü zaman işte tüketilen yani üretilmiş olan tüketiciye vermiş olduğun enerjiye dönüşüyor.
Peki. Şimdi özellikle bu söylediğimiz lisanssız elektrik üretimi konusu yenilenebilir enerji üzerinden yapılan bir çalışma ve ağırlıklı olarak da güneş enerjisi değil mi?
Tabii
güneş
ki.
Güneş panelleriyle yapıldığı
için. Şimdi bu özellikle 3 tane ayağı var. Jeotermal enerji, güneş ve rüzgar.
Evet.
Şimdi özellikle niye yenilenebilir enerji diyoruz? Burada dememizdeki maksat yani yerelde bir şeyi ürettiğimiz enerjiyi aynı yerde tüketebilmeliyiz.
Hı hı.
Ve aynı zamanda şöyle söyleyeyim, termik santralların yani büyük hidrolik santralın kurulum maliyetleri çok yüksektir. Örneğin 1000 megawattlık bir santral için 1 milyar dolardan 1,5 milyar 2 milyar dolardan başlar açıklanması. Şimdi hiç kimse burada halkımızın yani 1 milyar dolar düşünecek bir yapıda değil. Ama teknik yapılabilirlik ortaya çıkıyor burada. Teknik yapılabilirlik ürettiğin yerde tüketebileceğin bir enerji kaynağı var. Bu enerji kaynağı işte güneş, rüzgar ve jeotermal olarak karşısına geliyor. Ve burada da özellikle batılı ülkeler ve ABD bu konuda bunlara özel teşvikler vermiş. Yani halkın direkt olarak üretilen yerde tüketebilsinler isteniyor.
Evet. Batı bu teşviklerle bu sayıyı artırıyor. Peki bizde var mı teşvikler?
Şimdi bizim eksik yanımız burada. Öyle yani mi? Biz sadece bir fazla üretimde alım garantisi veriyor 10 yıllık. O dediğimiz gibi 13 dolar sent bir teşvik. O da teşvik denebilir ama şimdi batıdaki verilen teşvikle karşılaştırılamaz. Orada bir ilginç bir şey söyleyeyim.
Tabii.
Özellikle AB bu enerji kooperatifinin iş çıkış noktası ABD'den kaynaklanıyor.
Hı hı.
Şimdi ABD bunu nasıl yaptı? İşte ortalama 80-90 yıl öncesinden başlayan özellikle 1929 ekonomik buhranından sonra kırsal bölgelerinde elektrik enerjisini götüremedi. Götüremeyince bunlar bir yasal düzenleme yaptılar. Yasal düzenlemede şöyle bir hatta tam adı da var. Kırsal Elektrik Kooperatifi adıyla yasal düzenleme yaptılar. Ve buraya direkt finansman destek verdiler. Şimdi şöyle söyleyeyim. ABD'de bu enerji kooperatiflerinden kullanan kişi sayısı 42 milyon kişi enerji kooperatiflerinden piyasa değerine göre daha ucuz enerji tüketiyor.
42 milyon
kişi. Yani bu ABD'deki yapıyı söylüyor.
Evet.
Bu ama tabii ki bu özellikle batılı ülkelerde ortaya çıkmasının nedeni bir çevreye duyarlı insan ve aynı zamanda enerji fiyatlarının hızla artmış olmasından dolayı enerji kooperatifi kurduğu takdirde enerji fiyatı yarı fiyatının altında kullanma imkanı elde ediyorlar.
Aslında şimdi bizde de çevreye duyarlı insan çok, enerji fiyatlarından şikayet eden insan çok ama bizde bu sayıya ulaşmak için demek ki atılması gereken adım da çok.
Tabii ki.
Yani burada hiç de azımsanmayacak oranda bir 42 milyon diyorsunuz ki rakam çok ciddi. Şimdi mesela siz, sizin odanız ya da ülke genelinde başka bir elektrik mühendisleri odası bu konuda ben kendi elektriğimi kendim üretmek istiyorum diyen vatandaşlara yardımcı oluyorlar mı? Herhangi bir hizmetiniz var mı?
Şimdi şöyle bir bize yazılı başvuran yani teknik bir birimimiz var. Bunlarla ilgili yardımcı oluyoruz. Yani
yol gösteriyoruz.
Yol gösteriyoruz. İşte telefondan sorular oluyor veya başka bir şekilde işte nereye başvurabileceklerini söylüyoruz, nasıl bir sistem kurabileceklerini, maliyetlerini söylüyoruz. Yani özellikle şöyle bir şey var, bu kaliteli yapmak önemlidir. Yani şimdi uzak doğu üretimi var, batı üretimi var. Yani kurduğun evet. sistem şimdi rastgele internet gibi maliyetleri 5 ben ortalama 7 yıl dedim geri ödeme süresini. Ben her şeyi tam kaliteli ve üst boyuttan yapılarak varsaydım. Örneğin 5 yıla indirdiğini, 5 yıla geri ödeme olduğunu görürsünüz.
İnternette bu da var.
Bunlar da var.
Evet.
Yani, bunların şöyle bir şey var. Teknoloji de hızla yenileniyor. Burası da çok önemli bir şey var. Yani örneğin o teknoloji yenilenmesinin önümüzdeki süreçte zaten 5 yıla düşecek bunun geri ödeme süresi. Onu da söyleyeyim yani.
Evet. Son teknoloji ürünü bir kurulum gerçekleştirilirse belki sistem çok daha verimli olarak çalışabilecek.
Ya burada önemli olan şimdi enerji kooperatiflerinin kurulmasının bir diğeri de toplumsal dayanışma. Yani batılı ülkeler buna sosyal politik olarak da bakıyorlar. Hı hı. Nasıl bakıyorlar? Şöyle söyleyeyim. Elektrik üretimi neredeyse yarı fiyatını altına indiriyorlar. Evet. Bu da yoksul kesimi elektrikte daha ucuz kullanmasına neden oluyor. Yani burada yani özellikle Danimarka, Almanya örneğin Almanya kendi elektrik üretimlere direkt bir de ciddi miktarda para ödüyor. Yani sattığı paradan daha fazlasını ödüyor.
Çok güzel.
Sizden ilginç gelecek bir iki tane rakam vereceğim.
Buyurun.
Şimdi İngiltere'de 43 enerji kooperatifi bulunmakta. Bir tane örnek vereyim. 97'den yani biz ne kadar geri kaldığımızı anlatabilmek için 97'de 2,5 megawattlık rüzgar türbini için 1100 tane ev direkt bu rüzgar santralından besleniyor. Enerji ihtiyacı karşılanıyor. 1300 tane üyesi var kooperatifin. Bak ilk kurulanlardan bahsediyorum. Şu anda 7000 kişiye ulaşmış. Yani aynı kooperatif. Bir tane kooperatiften bahsediyorum. Bu şirketler uzmanlaştıkça aynı zamanda diğer kooperatiflere de danışmanlık yapmaya başlayacaklar.
Bizde var mı hiç kooperatif?
Yani bizde şöyle söyleyeyim, ilk kurulan bir kooperatifimiz var onu.
Yani yavaş yavaş başladı kooperatiflerde.
Tabii yani şöyle söyleyeyim, ilk kooperatif Türkiye'de 2 yıl önce Denizli'nin Tavas ilçesinin Kızılcabölü beldesinde ilk güneş kooperatifi kurarak başladı. Adı da Ege Elektrik Enerji Üretim ve Tüketim Kooperatifi adıyla başladılar.
Kaç kişilik bir kooperatif olduğunu biliyor muyuz?
Bunu
rakamları
koymamışlar internet sitesinde ama daha da önemli olan bir şey söyleyeceğim. Bursa Nilüfer Belediyesi'nin öncülük ettiği özellikle yoksul kesime enerji ihtiyacını düşürme iddiasıyla bir enerji kooperatifi kurdu. Şu anda henüz üretim aşamasına geçemediler.
Belediyenin kendisi öncülük
ediyor. Evet. Ya ben şunu da söylüyorum. Belli bir burada yoksulluğa da çözüm olacağı için şimdi belediye giyim yardımı yiyecek vesaire yapıyor. Şimdi sosyal politikaları uyguluyor. Ama hiç kimse örneğin enerjiyle ilgili bir böyle bir şeye girmedi. Yani yoksul kesim düşünen bir politik oluşturmadı. Burada yerel yöneticilere de görev düşüyor. Yerel yöneticiler aynı oradaki üyesi belediye de kendisi kooperatifin üye olma şansı var. Bizim yasal düzenlemede hatta şöyle bir şey de var. Şirket de kooperatif üyesi olabiliyor. Yani normal bir şirket de kooperatife girip aynı değeri de ama kooperatifin şirketten farklı yanı şu hepsinin oy oranı tektir. Yani birbirine eşitler. Yani ben şu kadar hisse koyuyorum fazla hisse koydum da daha fazla oy kullanırım anlayışı yok.
Sosyal adalet anlayışıyla yürüyor. Şimdi o kadar çok bilgi verdiniz ki bu bilgileri önce hazmetmemiz lazım. Onun için burada bir virgül koyalım. Bir müddet sonra bu konuyu tekrar ele almamız gerekecek. İyice yerleşsin zihinlerimize. Çok değerli bilgiler hem kişisel ekonomimiz için hem de ülke ekonomisi için. Cari açığın çok fazla olmasının sebebi %75 enerji açısından dışa bağımlılığımız olduğunu yıllardır söylüyoruz. Ona da çözüm sadece yoksullar için değil, ülke ekonomisi adına da çok önemli bir çözüm. Son olarak ben size sadece şunu sormak istiyorum. İnsanların öyle arazileri var ki ucuz olsun diye dağ başında iki şehir arasında ıssız yerlerde bazen kalabalıklardan kaçmak istiyorlar ama oralarda elektriğini suyunu nasıl sağlayacağını bilemiyor insanlar. Mesela böyle bir sistemden oradan yararlanmak mümkün müdür?
Tabii ki. Şimdi hatta size ilginç gelebilecek bir şey söyleyeyim. Fiyat analizi de vereceğim. Ortalama güneş enerjisiyle elektrik üretimini yapabilecek örneğin daha başında bir kulübe kurdun, iki oda kurdun vesaire. Evet. Şimdi ortalama bunların maliyetleri artık satılıyor. Bir önün orada LED aydınlatması kurdun. Yani 2-3 tane. Evet. Bir telefon şarjını yapabileceksin. Bir televizyon çalıştıracaksın. Şimdi bunun ortalama 1200 liralık bir masrafla güneş paneliyle bunu yapabiliyorsun.
Bir de buzdolabı koyalım.
Şimdi yanına buzdolabı koyarsan maliyeti 2700 liraya çıkıyor.
Evet.
Şimdi dur orada diyelim ki 37 ekran televizyon yerine 55 ekran çıkarırsa maliyet 3400 liraya çıkıyor. Hı. Şimdi tek tek şey yapıyorum. Örneğin bunun yanında buzdolabının yanında 84 ekran televizyon koyacağım. Daha da bir daha ve yanına bir de bilgisayar koyacağım. Ama bunun yanında telefon şarj ve tasarruf lambalar onlar şartıyla maliyetimiz 4600 liralık bir maliyetle bunları yapabiliyorsunuz. Bir bunun uzantıları var. Örneğin uydu koymak istedim. Yani bu 4600'den 7000, 9000 yani adım adım
yukarı
doğru
istekli,
çıkıyor.
Evet.
Yani isteklerinizi ama ortalama bir dairede yani 3000 lira bir masrafla
evet,
siz buzdolabınızı, televizyonunuzu aydınlatmanızı karşılayabilirsiniz.
Teşekkür ederiz güzel efendim. Bir başka programda yeniden bu ayrıntıları konuşacağız. Sevgili dinleyiciler, Elektrik Mühendisler Odası Ankara Şubesi Başkanı Fatih Kaymakçıoğlu ile lisanssız elektrik üretiminin ayrıntılarını konuştuk.